Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdi Özağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir video ile karşınızda olduğum için daha önce keyifli ve mutluyum. Şu an masamda duran bilgisayar MSI'nin P65 Creator modeli. Bu modeli bu videoda anlatacak olmamın elbette özel bir sebebi var. Geçtiğimiz haftalarda CES fuarı düzenlendi ve Amerika'da gerçekleştirilen bu teknoloji şovunu ben de yerinde takip ettim ve sizler için 40'tan fazla video çektim. Bu videoların 36-37 tanesini şu ana kadar yayınlamış oldum. Yayınladığım videoların 30 tanesini Amerika'da çekmekle kalmayıp orada montaj ve orada sizlerle paylaştım. Ben o videoları arka arkaya yayınlarken etrafımdaki bazı arkadaşlarımdan da sorular geldim. Abi hızlı hızlı videolar atıyorsun ama bu videoları paylaşırken hangi bilgisayarı kullanıyorsun da montajları bu kadar hızlı bitirip bizlerle paylaşabiliyorsun? İşte kullandığım bilgisayar bu bilgisayar arkadaşlar. MSI'nin P65 Creator modelim. Önce şundan bahsedeyim. MSI'da P serisi prestij anlamına geliyor ve iş odaklı bilgisayarları kapsıyor. G serisi ise gaming anlamına geliyor ve oyuncuları hedef alan bilgisayarları içeriyor. P65 Creator gerçekten sınıfındaki en güzel ve en iddialı bilgisayarlardan bir tanesi. Tasarım olarak bakıldığında 2018'in en güzel oyuncu bilgisayarlarından birisi olan MSI GS65 Stealth'i baz alıyor. Tabii ki siyah yerine gümüş renkle geliyor ve kasanın belli noktalarındaki elmas kesim detaylarla kimilerine çok daha güzel de görünebilir. Bu konuda tabii ki tasarım görece bir kavram olduğu için kimileri daha çok beğenebilir bu bilgisayarı ama genel kasa tasarımıyla GS65 Stealth'le büyük oranda benzer olduğunu söyleyebilirim. Fakat benim bu bilgisayarı tercih etmemin ana nedeni tasarım olarak güzel görünmesi değil. Evet, özellikle ekrana bakıldığı zaman son derece şık görünüyor. Ekran çerçeveleri büyük oranda tıraşlanmış durumda. Üst çerçeve 9 mm, kenar çerçeveler 6 mm, alt çerçeve ise 28 mm civarında. Yani aslında baktığınız zaman da gözünüz büyük oranda ekranı görüyor belki ama benim tercih sebebim sunduğu yüksek mobilite. Üstelik bunu yaparken performanstan da taviz vermemiz. Çünkü taşıdığım çantada sadece bilgisayar değil aynı zamanda kamera, mikrofonlarım, tripod ve bazı diğer aksesuarlar da oluyor. Çantanın kendi ağırlığı ile birlikte kimi zaman 15 kiloluk yükü bir gün içerisinde 20-25 bin adım atarak beraberime taşımak zorunda kalabiliyorum. İşte o noktada ince, hafif ama performanstan taviz vermeyen bilgisayarlar benim için son derece önemli. Mobilite tarafında bu bilgisayar 1.9 kilogram civarında bir ağırlığa sahip. Adaptörünü de eklediğimiz zaman 2.5 kilogramın altında bir ağırlık elde ediyoruz. Kalınlık tarafındaysa bu bilgisayar 18 mm. Yani iki tane telefonu üst üste koyduğunuz zaman işte onlardan belki çok az daha kalın gibi görünüyor kasası. Şimdi performanstan bolca bahsedeceğim ama önce bu bilgisayarın sahip olduğu esneme imkanlarından bahsedeyim isterseniz. Aslında bir profesyonelin ihtiyaç duyabileceği hemen her konnektör bu bilgisayarda var. Örneğin Kensington kilidi var. Pek çok bilgisayar sahibinin kullanmadığı ama son derece önemli olan bir detay. Bakın hemen şurada. Benim için şundan dolayı önemli. Bakın ben fuarlara gittiğim zaman koşturmacı içerisinde bazen bilgisayarı basın odası gibi yerlerde bırakabiliyorum. Bu tür ortam ve ambiyanslarda güvenlik konusu kafanızda soru işareti bırakıyorsa arkadaşlar Kensington kilidini kullanarak bu bilgisayarı bir yere sabitleyebilme durumunuz var. Dolayısıyla gözünüz arkada kalmadan bilgisayarı bırakarak o an ortaya çıkan patlak veren bir başka ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Önemli örneğin Apple MacBook Pro'sunda Kensington kilidi yok arkadaşlar. Ethernet portumuz var. Yine çektiğiniz videoları montajladıktan sonra bulunduğunuz ortamda hızlı bir şekilde upload etmek isterseniz Wi-Fi'dan ziyade Ethernet bağlantısını kullanmak isteyebilirsiniz. Bu bilgisayarda Ethernet konnektörü de var. USB 3.0 konnektörlerimiz var. Sağ tarafa bakıldığı zaman hem HDMI hem de mini display konnektörü var ki birden fazla monitörü destekleyebilen bir bilgisayar bu standartlar sayesinde. Bu da yine güzel detaylardan birisi. Ofisinizde olduğunuz zaman bu bilgisayara birden fazla monitör takarak aynı anda birden fazla projeyi takip etmek isteyebilirsiniz. Bunların hepsini karşılayabilen bir makineye bakıyoruz şu anda ve üzerine bir tane USB tip C konnektörü var ama ne yazık ki bu versiyonda Thunderbolt 3 desteği yok. Sınırlı üretim beyaz bir versiyonu var bu makinenin. Eğer onu alırsanız ki GTX 1070 Max-Q tasarımıyla geliyor ekran kart tarafında ki bunda 1060 var. 1060 Max-Q var. Thunderbolt 3'ten de istifade edebilirsiniz. Aynı zamanda yine bir tane daha USB konektörü bu tarafta bulunuyor. Yani söylediğim üzere port bakımından bu bilgisayar oldukça zengin ama bence çok önemli bir eksiği var. Ne dedik? Bu bilgisayar profesyonelleri hedefliyor. Ne dedik? Bu bilgisayar videocuları hedefliyor örneğin. Ben de video çekiyorum ve video montajlıyorum. Pek çok videomu da 4K 100 megabit olarak kaydediyorum. Evet belki çoğunu 4K yayınlamıyorum ama 4K olarak çekip 1080p çıktı alıp sizlerle paylaşıyor oluyorum arkadaşlar. Ama ne yazık ki bu bilgisayarda SD kart okuyucusu yok. Evet MacBook Pro'da da yok. Evet bazı başka bilgisayarlarda da yok ama ben MSI'nin yerinde olsaydım bu bilgisayara mutlaka bir kart okuyucusu koyardım. Çünkü fuardayım örneğin. Gün içerisinde pek çok video çekiyorum ve 64 GB SD kartı bir günde olmadan bitirebiliyorum ve o kadar fazla datayı, o kadar büyük dosyaları bu bilgisayara SD kart okuyucusu olmadan aktarabilmek çok kolay değil arkadaşlar. Büyük bir zahmet gerektiriyor ve zaman son derece kritik olduğu için fuarda benim mümkün olduğu kadar hız kazanmam gerekiyor. Keşke SD kart okuyucusu olsaydım. Bu bilgisayarın en büyük eksiği nedir derseniz eğer bence en büyük eksiği SD kart okuyucusuna sahip olmamız. Şimdi tasarımcıların, videocuların, fotoğrafçıların hedeflendiği bir bilgisayardan bahsediyoruz. Böylesi bir bilgisayar konseptinde en önemli kriterlerin donanımsal bileşenlerin başında ekran geliyor. Çünkü gerçekten gözün gördüğü rengin projeyi bitirdikten sonra müşteri tarafından da karşılık bulması gerekiyor ki bu açıdan ekranın yüksek renk doğruluğuna sahip olabilmesi son derece önemli. 15.6 inç boyutunda bir ekranımız var. IPS standardında IPS türevi bir ekran kullanıyor ve Full HD çözünürlükle geliyor arkadaşlar. arkadaşlar ki şu an benim kullandığım bilgisayarda tazeleme hızı 60 Hz ama üst versiyonu alırsanız GTX 1070 Max-Q olan onda 144 Hz 7 milisaniye tepki süresine sahip olan panel seçeneği de var ama bu bilgisayarda yok. Bu bilgisayarın tüm versiyonlarında olmayan bir seçenek var. O da 4K çözünürlük seçeneği ki bence bu bilgisayarda olmalıydı. Çünkü madem videocuları hedefliyorsunuz 4K ekran çözünürlüğü bence son derece önemli. Keşke 4K seçeneği de en azından opsiyonel seviyede olsaydı. Ekran tarafında MSI şöyle bir vaatte bulunuyor. Diyor ki bu bilgisayarın sRGB renk üretim kabiliyeti %100'e çok yakın. Ben de özel bir ölçüm cihazı ve sensör mekanizmasıyla bu bilgisayarın ekranını detaylı testlere tabi tuttum ki şu an zaten test sonuçlarını görüyorsunuz. P65 Creator'ın ekranının sRGB'yi %97 seviyesinde karşılayabildiğini gördüm arkadaşlar. Adobe RGB seviyesinde ise bu bilgisayarın ekranı %74-75 seviyesinde renk üretim kabiliyetini karşılayabiliyor ki yine bu da hiç fena olmayacak bir değer arkadaşlar. Bu açılardan bakıldığında renk üretim skalası geniş bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Arzu ederseniz MSI'nin True Color yazılımı var. Farklı ihtiyaç ve kullanım senaryolarında yazılım üzerinden değişik renk profillerini ekranda kullanabilir. Örneğin oyun modunu alabilir. Anti-blue olarak bildiğimiz mavi filtre seçeneğiyle gece kullanırken gözünüzün daha az yorulmasını sağlayabilir. Ofis için kullanabilir ya da film için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Film izlerken yine film modunu alabilir. Hatta bunların ayarlarını değiştirebilme şansınız da var. Parlaklık seviyesi ya da kontrast yerlerini kendiniz elde de değiştirebiliyorsunuz. Açıkçası ekran parlaklık seviyesi itibariyle de güzel ki özellikle kontrastı gerçekten çok iyi. Parlaklık olarak bakıldığında MSI tarafı 300 kandil olduğunu söylüyor ama benim ölçümlerim 250 kandil seviyesine çıktı. Fakat görüş açıları da oldukça iyi arkadaşlar. Dolayısıyla alt alta koyduğumuz zaman ekran gerçekten oldukça iyi. Hatta bu bilgisayarın en iyi bileşenlerinden birisi ekran arkadaşlar. Kesinlikle memnun kaldığımı söylemem gerekiyor. Genel olarak hem ekranın sunduğu deneyim hem de bende uyandırdığı etki gerçekten oldukça iyi. Renk üretim kabiliyeti özellikle son derece başarılı. Performans kısmına geçelim isterseniz. Bu bilgisayarda Intel'in Core i7-8750H işlemcisi kullanılıyor. 6 çekirdek ve 12 izlek desteği sunabilen bir işlemci. Evet, Core i9 sınıfı bazı işlemcilerde yok değil ama bu incelik seviyesinin kasalara Core i9 koyulduğunda Thermaltronic problemine bağlı olarak işlemcinin performans kaybı yaşadığını daha önce gördük, okuduk, duyduk arkadaşlar. Bence Core i7-8750H bugün hem iş bilgisayarlarında dizüstü sınıfında hem de oyun bilgisayarlarında altın oranı oluşturuyor. Çünkü hem frekans seviyesiyle ki bakın 4 çekirdek aktif olduğu zaman sadece 4 çekirdek yük altına girdiği zaman bu işlemci otomatik olarak turbo moduyla 4 GHz'leri görebiliyor arkadaşlar. Sürdürülebilir performans olarak oldukça iyi bir noktada ki bu bilgisayar aynı zamanda 3 tane fana, 4 tane ısı borusuna ve 4 tane hava tahliye kanalına sahip olduğu için yük altına girdiği zaman işlemci frekansını büyük oranda yüksek seviyelerde tutabiliyor ki ben yaptığım ölçümlerde şunu gördüm. 6 çekirdeğin yük altına girdiği durumlarda bu bilgisayar uzun süre boyunca en kötü durumda 2.6 GHz seviyesini tutturabiliyor ki benzer profilde olup 2 GHz'lere kadar düşebilen bazı bilgisayarları da daha önce tecrübe etmedik değil. Yani işlemci güzel, performans iyi ve kullanılan Cooler Boost Trinity soğutma sistemiyle sürdürülebilir performans olarak da iyi bir başarımı ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Ben arka arkaya videoları işlerken performans konusunda herhangi bir sorun yaşamadım. Gerçekten işlemci performansı beni yarı yolda bırakmayan unsurlardan birisi oldu. Ekran kart tarafına geçildiği zaman Nvidia GTX 1060 Max-Q tasarımı var. GTX 1060'ın Max-Q olmayan versiyonuyla kıyaslandığı zaman %15 civarında daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem standart frekans hem de boost frekansı Max-Q olmayan GTX 1060'dan zaten %13'ler civarında daha düşük olduğu için bu ister istemez belli oranda, benzer oranda performans kaybını beraberinde getiriyor ama ekranımız Full HD ve oyun konusunda oldukça iyi bir bilgisayar. Yani biz iş odaklı bir bilgisayar dedik ama bu bilgisayarı alıp oynayamayacağınız oyun, yüksek kalite ayarlarını açamayacağınız oyunda aslında yok denecek kadar azdır diye tahmin ediyorum. Ben Amerika'ya giderken bu bilgisayara gitmeden önce Doom, PUBG ve GTA 5 gibi oyunları kurdum ve sıkıldığım, streslendiğim ya da yorulduğum anlarda herhangi birisini açarak yarım saat, bir saate yakın oyunlar oynadım arkadaşlar ve oyun konusunda gerçekten son derece akıcı ve tatmin edici bir performansı sunabiliyorum. Max-Q tasarım GTX 1060 bu performansı sağlarken aynı zamanda TDP tarafında düşük frekansa bağlı olarak da bir avantaj ortaya koyduğu için oyundan çıkıp video render'a geçtiğiniz zaman da sürdürülebilir performans orada sizi bekliyor olacak. Yani performans konusunda yine iyi bir iş çıkarmayı sürdürebiliyor arkadaşlar. Tabii GeForce sınıfı bir ekran kartına sahip olduğumuz için bazı başka avantajlar da var. GeForce Experience yazılımı üzerinde işte Whisper modu gibi fan gürültüsünü azaltan bazı özellikleri kullanabilir ya da Shadow Play üzerinden gameplay videoları kaydedebilir. Daha sonrasında Adobe Premiere'i açarak bu videoları montajlayabilir ve kendi YouTube kanalınızda P65 Creator ile gameplay videoları da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgisayarın performansını etkileyen diğer bileşenlere bakıldığı zaman yani RAM ve depolama tarafında bendeki konfigürasyonun 16 GB RAM var. 2x8 GB RAM'e sahip olduğunu söyleyebilirim ve RAM'ler Samsung üretimi RAM'ler 2666 MHz'de çalışan RAM'ler ama bu bilgisayar teknik olarak 32 GB'a kadar DDR4 bellek kullanımına izin veriyor. Tabii ki 32 GB kullanmak isterseniz belki 32 GB kapasite sunan bir SODIMM modül bulmanız ya da 16x2 konfigürasyonda bir başka bellek kitine geçmeniz gerekebilir ama teorik olarak güncelleme yapma ihtiyacı ortaya çıkarsa bu bilgisayar buna hazır. Sadece şöyle bir durum var. Bilgisayarın kapağını açtığınız zaman karşınıza çıkan anakartın arka kısmı oluyor ve bileşenlere erişme şansınız yok. Daha fazla içeri girmeniz gerekiyor. Bu da daha fazla zahmet gerektiriyor. Yani kendiniz güncelleme yapacaksanız biraz zahmetli olabilir. Bu konulara dikkat etmekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Depolama tarafındaysa bu bilgisayar 512 GB SSD ile geliyor. Western Digital üretim bir SSD'ye sahip olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım testler kapsamında sıralı okuma performansı 1700 MB saniyenin üzerinde. Sıralı yazma performansı ise 1500 MB saniyelere yakın değerdeydi. Yani son derece hızlı bir depolama birimine sahibiz. Western Digital'ın PCSN 520 NVMe M.2 SSD'si var arkadaşlar. Ki isterseniz burada bir tane daha M.2 SSD combo arayüzü var. Bir tane daha SSD takabilirsiniz ama ne yazık ki SATA arayüzünü kullanan depolama birimi takmak isterseniz bu bilgisayar o noktada size ilgili esnekliği sağlamıyor. Bunu da peşinden söylemiş olayım. Görüldüğü üzere performans bileşenleri son derece iddialı ama aklınıza şu soru gelebilir. Tüm bu bileşenler yük altına girdiği zaman bilgisayar termal throttling sorunu yaşıyor mu, ısınması ne düzeyde ilerliyor? Termal kamerayla yaptığım analize göre bu bilgisayar yoğun yük altına girdiği zaman klavyenin orta üst bölümünü ölçtüğünüz zaman 50 dereceleri görebiliyorsunuz ama örneğin oyun oynarken en çok WASD butonunu kullanacağınız için o tarafta rahatsız edici bir ısınma sorunu gözlemlemiyorsunuz. Bileklerinizi dayadığınız kısım genelde yine serin oluyor ve kullanım süren boyunca yani daha çok video montajı yaptığım esnalarda da hani rahatsızlık verecek bir ısınmayı gözlemlemedim arkadaşlar. Çok yoğun yük altına girdiği zaman dediğim üzere hot spot dediğimiz sıcak nokta 50 derece ya da onun biraz daha üzerine çıkabiliyor. Ama pratik kullanım esnasında az önce de ifade ettiğim üzere ısınmaya bağlı bir sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Bir video projesini bitirdiğiniz bunu yüklemeniz gerekiyor. Bu tarafta da kablo ve kablosuz bağlantı özellikleri kritik öneme sahip. GS65 Stealth modelinde yani bu bilgisayarın oyuncu olan kardeşinde Killer Networks'ün Wi-Fi yongası kullanılıyordu ve sahip olduğu yazılım üzerinden paket önceliği atayarak oyunlara öncelik verebiliyordu. Bu bilgisayara bakıldığı zaman ise tabii ki oyun odaklı bir makine olmadığı için Intel'in AC9560 Wi-Fi kontrolcüsü kullanılıyor ve hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bandı destekleniyor. Wi-Fi konusunda herhangi bir sorun yaşamadım ama bulunduğum ortamda videoları daha hızlı upload edebilmek adına bu bilgisayarın sahip olduğu Ethernet portunu kullanarak kablolu internetten istifade ettiğimi söyleyebilirim. Bu arada bilgisayarda Bluetooth 5 desteği de var. Bluetooth üzerinden yine MSI'nin Dragon Center yazılımıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayabilir ve başta fanınızda olmak üzere bir takım temel değerleri telefondan da gözlemleyebilirsiniz. Böyle eğlenceli ve kullanışlı bir takım özellikleri de beraberinde getirmiyor değil. Dragon Center yazılımının bu arada son versiyonu oldukça güzel. Fan hızını, bilgisayar sıcaklık değerlerini takip edebiliyorsunuz tek bir arayüz üzerinden. Aynı zamanda Naim 2.3 yazılımı var. Yine bilgisayarın sahip olduğu ses yeteneklerini farklı kullanım senaryoları için özelleştirebilmek de pekala önemli. Performansı iyi, ekranı güzel ama içerik üreteceğiz dedik, montaj yapacağız dedik. Acaba klavye touchpad tarafında nasıl bir deneyim vaat ediyor? Öncelikle şunu söyleyeyim, bu bir oyun bilgisayarı olmadığı için klavye tarafında RGB ışıklandırma sistemi yok aydınlatma tarafında. Sadece beyaz renkli bir aydınlatmaya sahip ve tuş dizilimine bakıldığı zaman tuşların yüksekliği, seyahat mesafesi ve geri bildirimi bence oldukça iyi. En iyi klavyeye sahip olduğunu söyleyemeyeceğim. Endüstride biraz daha iyi klavyeye sahip olan bilgisayarlar var. Örneğin Lenovo'nun ThinkPad serisi bunu örnek olarak gösterebilirim ama genel kullanım deneyimim kapsamında klavyeden memnun kalmadığımı söylemem bu bilgisayara haksızlık olur. Klavyesi bence başarılı. Başarısız olan kısmı neresi? Bence klavye kadar başarılı olamayan kısmı touchpad. Evet, pek çok noktadan tıklanabilir bir touchpad'e sahip ama harekete geçirmek için biraz fazla güç uygulamanız gerekiyor. Örneğin CES fuarında gördüğüm bu bilgisayarın kardeşi diyebileceğimiz P63 çok daha başarılı bir touchpad'e sahip. Bu noktada bence bir sonraki modelde MSI'nin touchpad tarafına yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Touchpad'de sevdiğim detaylardan birisi şu. Entegre olarak bir parmak izi okuyucusu var. Evet, parmağınızı tanıtmak belki bir telefona tanıtmak kadar kolay değil. Windows Hello entegrasyon çerçevesinde biraz daha zahmetli bir tanıtım süreci var ama biyometrik güvenlik sağlayabilmesi açısından bence güzel ve daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyarsanız parmak izinizi tanımlayarak Windows'a login olma kısmını biyometrik seviyede koruma altına alabilirsiniz. Bu noktada tabii ki webcam'dan bahsetmek de önemli çünkü örneğin siz bir firmaya proje yapıyorsunuz ve telekonferans üzerinden projeyi anlatmanız gerekebilir. Bu bilgisayarın sahip olduğu 720p çözünürlükte 30 kare saniye video kaydı yapabilen kamera iyi ışık koşullarında fena olmayan sonuçlar veriyor ama kötü ışık koşullarında büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. Ses aktarımı olarak bakıldığı zamansa bence ses konusunda tatminkar performansı sunuyor. Peki bu bilgisayarda video montajı yapacaksınız. Ses tarafında nasıl bir deneyim elde ettim? Ben daha çok kulaklıkla kullandım. Ses konusu önemli. Fuarda dip gürültülerde olduğu için, arka gürültüde olduğu için sesi daha iyi anlayabilmek anlamında kulaklık her zaman en faydalı ve yardımcı çözüm oluyor. Ama bu bilgisayarın sahip olduğum 2x2 wattlık hoparlör sistemi fena değil. Hani bu bilgisayarın en iyi 5 özelliği arasına girebilir mi? Bence giremez ama film izlerken fena sonuçlar vermiyor. Ben büyük oranda kulaklık kullandım ama kulaklık kullanmayacaklar açısından da iş gördüğünü söyleyebilirim. Evet, gelelim batarya performansına. Bu bilgisayarda 82 watt saat kapasiteli 4 hücreli bir pil bulunuyor ve yaptığım ölçümlere göre ortalama kullanımda enerji tasarrufu açıkken 6 saate varan pil performansı elde edebiliyorsunuz ama tabii ki kullanım şeklinde kullanım senaryosuna bağlı olarak değişken pil süreleri elde edebilir. 6 saati bu bilgisayarda görebiliyorsunuz. Sunduğu performansla kıyaslandığınız zaman bence batarya performansı da oldukça iyi. Yavaş yavaş toparlamam gerekirse MSI P65 Creator CS fuarı esnasında benim yol arkadaşım oldu ve sunduğum performansla çektiğim videoları hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmama vesile oldu, aracılık yaptı arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda MSRP65 Creator ile ilgili tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tabii deneyimler öznel değerler üzerine şekillenebildiği için aynı zamanda performans rakamları ve bir takım ölçüm değerlerini de sizlere aktarmaya çalıştım ki analitik düzlemde de P65 Creator ile ilgili objektif bir değerlendirmenin önünü açmış olabilelim. Umarım bu konuda da yardımcı olabilmişimdir. Vaktinizi bana ayırdığınız, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.